Ayrım 2. Hesaplaşma. Atakan Büyükdağ. Sayfa 31. 4. Bölüm. İhtiyar Torpidolar. Norveç işgali başlamadan önce kralı ve başbakan Nygaard Volt'un kabinesini esir alacak olan yaklaşık 800 özel eğitimli Alman askeri, henüz lombozlarının üzerinden etiketleri sökülmemiş olan yeni Alman kruvazörü Blücher'in içerisinde Norveç'in başkenti Oslo'ya doğru gidiyorlardı. Plan dahiyaneydi. Tüm ihtişamıyla suyun üzerinde süzülen Blücher, işgal başlamadan önce Oslo'ya girecek ve hemen karaya inecek olan özel eğitimli askerler de kimsenin haberi yokken kraliyet ailesine ve hükümetin önde gelen isimlerini esir alacaklardı. Esir alınan krala önce var olan hükümet feshettirilecek, ardından da Nazi yandısı Witkun Quisling'in önderliğindeki yeni bir hükümetin ataması yaptırılacaktı. Bu şekilde Norveç kan dökülmeden, kurşun sıkılmadan Nazi himayesine geçecekti. Kralın kendisi bir atama yaptığı için de halk direnişe sürüklenmeyecek, sadece bir günde yönetim değişecek ve normal hayat olduğu gibi devam edecekti. Plan doğrultusunda Almanya'dan Norveç'e doğru yola çıkmış olan Blücher, hedefi Oslo'ya ulaşmak üzere tam yol denizleri yara yara ilerliyordu. Tam Oslo'ya varmaya bir saatten az kalmıştı ki saat 4.21'de Norveç'in Oscarsborg adasından gelen top atışları Blücher'in tüm mürettebatını beklenmedik bir şekilde sarstı. Ardından şiddetli bir darbeyle mürettebat yine sarsıldı, sonra bir kez daha top atışlarını, şimdi de sualtı torpidoları takip etmeye başlamıştı. Ne oluyordu böyle? Hani Oscarsborg adası tehlikesizdi? Hani buradaki bataryalar kullanım dışıydı? Tehlikesiz diye belirtilen Oscarsborg adasından resmen top atışları geliyordu. Daha gemidekiler ne olup bittiğini anlamadan önce gemi alev almaya başladı, ardından bu alevlerin cephaneye sıçrayıp ne kadar patlayıcı varsa patlamasıyla koca Blücher dev bir gürültüyle ateş püskürdü. Geminin güvertesi bir anda can pazarına dönmüştü. Bir yanda yaralılar ve ölü bedenler, diğer yanda ne yapacağını bilemeyen askerler. Dev patlamanın ardından geminin tüm elektrik sistemi de çökmüştü. Askerler kaos içerisinde bir yandan yangını söndürmeye çalışıyorlar, diğer yandan Oscarsborg adasını nişan almaya çalışıyorlardı. Fakat bu çaresiz koşuşturma da uzun sürmedi. Adadan gelen bir sualtı torpidosunun alevler içerisindeki gemide oluşturduğu karina deliği tüm umutları sona erdirdi. Şimdi Blücher su aldığı taraftan batmaya başlamıştı. En geç 2-3 saat içerisinde de tüm gövdesiyle suyun altında olacaktı. Artık gemidekilerin Norveç'in buz gibi sularını atlamaktan başka çareleri kalmamıştı. Gemidekiler bu atlayışın bazıları için kurtuluştan çok ölümü kucaklamak olacağını bilmeden atladılar. Blücher'in battığı sırada geminin petrolü denizin yüzeyine akmıştı. Gemidekiler henüz denize yeni atlamışken yanan geminin alevlerinin bu petrollere sıçraması sonucunda deniz yüzeyinde dev bir yangın oluştu. Bu yangın o dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren yüzlerce Alman askerinin daha yanarak canını kaybetmesine sebep oldu. Toplam can kaybı 650-800 arasındaydı. Diğerleri ise buzdan farksız suda yüzerek kendilerini kıyıya attılar. Yabancı bir savaş gemisinin kendi sularını işgal edip Oslo'ya doğru ilerlediğini gören ve geminin kimin gemisi olduğunu umursamadan ihtiyar savunma sistemlerini harekete geçiren Norveç topçuları, Almanların hiç hesaba katmadığı bir tehlikeydi. Almanlar adadaki topların 50 yıllık olması, torpido bataryalarının da 40 yıllık olup muntazam bir şekilde çalışmamasından dolayı buradaki savunma sistemlerini pek önemsemeyip bölgeyi tehlikesiz olarak nitelendirmişlerdi. Bu küçümseden savunma sistemleri şimdi Oslo'ya giden amiral gemisini batırmış, kralın ve hükümetin Almanların elinden kaçmasını sağlamıştı. Bu ufak sorumsuzluğun bedeli ileride çok ağır ödenecekti. 5. Bölüm. Kaçış Treni. Kral ve bakanlar tarihlerinin kendilerine göz kırptığından haberleri olmadan saat 7'de Oslo'dan kalkan trene bindiler. Tren henüz şehrin kuzey doğusuna Lillestrøm'a kadar gelebilmişti ki tarifi olmayan bir bombardıman trendekilerin kulaklarını sağır edercesine etrafta gürüldemeye başladı. Gürültünün sebebi Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'ydi. Hemen yakınlarındaki Kiel'lerde bulunan havalimanını bombalıyorlardı. Fakat bu nasıl bir gürlemeydi böyle? Sanki gök yarılıyor, yerlere yıldırımlar çakıyordu. Bombalar sanki başlarına yağıyormuş gibi hisseden Prens Olav hemen çocuklarına yüzüstü yere yatın diye bağırdı. Ardından trendekilere dönüp siz de perdeleri kapatın dedi. Her an üzerlerine düşecek bir bomba korkusuyla daha ne kadar bu trenin içerisinde bu şekilde bekleyebilirlerdi ki? Eli kolu bağlı bir şekilde bombardıman sesleriyle yere kapaklanmak, çaresizce ölümü beklemekten başka bir şey değildi. Bu korkuyla daha fazla yaşayamam diyerek yerinden kalkan Prens Olav perdeyi aralayarak pencereden dışarı baktı. Az ileride bir tünel vardı. Prens o anda aklına gelen fikirle hemen makinistin yanına koştu ve tünele girmeden hemen önce treni durdur dedi. Makinist denildiği gibi yaptı ve tünele girmeden hemen önce treni durdurdu. Çok hızlı bir şekilde treni boşaltan kraliyet ailesi ve bakanlar tünel içerisinde sığınak aramaya başladılar. Bu onları en azından bir süreliğine canlı tutardı. Alman uçaklarının dağı delecek hali yoktu ya. Şimdi hava saldırılarına karşı güvendeydiler. Prens ailesini ve hükümetin önde gelen isimlerini toplayarak aklındakileri paylaştı. Treni durdurmamın bir sebebi var. Sizin de duyduğunuz gibi etrafımız bombalanıyor ve ben bu trenle ilerlemenin güvenli olup olmadığından emin değilim. Treni bunu öğrenmek için durdurdum. Eğer Almanlar bizim trende olduğumuzu fark etmişlerse az sonra şu anda tünelin girişinde duran treni bombalarlar. Eğer bombalamazlarsa hala fark edilmemişiz ve bu trenle yolumuza devam edebiliriz demektir. Ama bu test için pek fazla vakitleri de yoktu. Almanlar her an kara taarruzuna başlayabilirlerdi ve o zaman bu tünel onlara mezar olurdu. Prens Olav kafasındaki binlerce soruyla boğuşurken babası yanına geldi. ''Kral Hakon, oğlum, trenin güvenli olduğunu test etmekte haklısın. Fakat bu tünelde daha ne kadar kalabiliriz onu düşünüyorum. Ya biz trendeyken Almanlar kara taarruzuna da başladılarsa, her an tünelin bir tarafından Alman askerleri girebilir.'' Prens Olav, şu an ben de aynı şeyi düşünüyorum baba. Kral Hakon, en iyisi civardaki tehlikenin geçmesini bekleyip vakit kaybetmeden tekrar harekete geçmek. Şu an durmak ölümü beklemek demektir. Biraz daha bekledikten sonra tünelin dışındaki trenin bombalanmadığını gören Kral Hakon, oğluna dönerek herkesi tekrardan harekete geçiren cümleyi sarf etti. Almanların hedefi tren olsaydı şimdiye kadar çoktan treni bombalarlardı. Ben bu trenle ilerlemenin güvenli olduğunu düşünüyorum. Bu trene binip buradan uzaklaşalım. Her geçen dakika bizim aleyhimize. Kral Hakon herkesin trene binmesini emretti ve tam hız yolculuklarına devam ettiler. Saat 11'de kuzeydoğudaki Hamar kentine ancak varabilmişlerdi. Kralı ve ailesini orada başbakan Nygaard Svolt bekliyordu. Fakat başbakanın hareketlerinde bir farklılık vardı. Yolda yürürken bile titriyor, bulunduğu ortamdan çekiniyordu. Bir anda krala dönen başbakan, ''Görevimden istifa etmek istiyorum kralım.'' dedi. Fakat istifası aynı saniye içerisinde reddedildi. Kral kaşlarını çatarak, ''Hiç kimse şu an bulunduğu ortamdan memnun değil. Ama bu durum siz seçilmiş kişilerin zoru gördüğü anda istifa etmesi için de yeterli bir sebep değil. Halkınız için mücadele edeceksiniz. Bu durum atlatılana kadar bir daha istifa gibi saçma şeyler duymak istemiyorum.'' dedi. Hem kraliyet ailesi hem de hükümet sonu olmayan bir kaçış macerasına tüm hızlarıyla devam etmek zorundalardı. Fakat Hitler de Berlin'de boş durmuyordu. Blücher'in battığını öğrenen Hitler geçirdiği sinir krizini atlatınca hemen B planının devreye alınmasını emretti. Hitler'in B planı gereğince savaş tarihinde ilk kez paraşütçülerin toplu halde kullanımıyla bir harekat gerçekleştirildi. Almanya'dan uçaklara yüklenen çok iyi eğitimli 100 Alman paraşütçüsü Oslo semalarına bırakıldı. Oslo'ya inen paraşütçüler vakit kaybetmeden kaçan kralı ve hükümet yetkililerini aramaya başladılar. Paraşütçülerin peşlerinde olduğunu öğrenen kraliyet ailesi için artık Hamar'dan da ayrılma zamanı gelmişti. Başbakanın arabasına binip hemen doğuya İsveç sınırına doğru geçtiler. Hareket etmedikleri her an yakalanmaya daha da yakınlardı. Hükümet ve kraliyet ailesi ilk önce Elverum'a, oradan da İsveç sınırının hemen yakınlarında olan Nybergsund'a geçtiler. Kafasındaki düşüncelerle boğuşmaya devam eden Prens Olav, Nybergsund yakınlarında babasına döndü ve ''Baba, Marta'yı ve çocukları bu hengamenin içerisine sokmaya gerek yok. Baksana çocuklar nasıl korkuyor. Onları hızlı bir şekilde İsveç'e bırakıp yolumuza devam edelim.'' dedi. Kralın da onayı ile birlikte hızlı bir şekilde Prenses Martha ve 3 çocuk İsveç sınırından güvenli bölgeye geçirildiler. Prenses Martha'nın ana vatanının İsveç olması herhangi bir bürokrasiye takılmadan hemen kabul edilmelerini de sağladı. Her ne kadar hükümetin bazı önde gelen isimleri de İsveç'e geçmek isteseler de Kral Hakon izin vermedi. İsveç'e kaçmak ülkeyi Almanlara teslim etmeyi kabul ettiğimiz anlamına gelir. Burada kalıp güvenli bir yerden ülkemizi savunacağız dedi. Aslında kral da dediklerine tam olarak inanamıyordu. Şimdi nereye gideceklerdi? Bahsettiği bu güvenli yer neredeydi? Hiçbir sorunun cevabı kendisinde de yoktu. İşin aslı Norveç'te kral da savaşa karşı tamamen hazırlıksızdı. Ne herhangi bir kaçış planları vardı ne de bir sonraki aşamanın ne olduğunu biliyorlardı. 6. Bölüm İltimatom. İsveç sınırından geriye dönerken Kral Hakon sonunda aklındakileri kelimelere dökmeye başladı. Almanların elçisi Kurt Brauer benimle görüşmek istediğini bildirmişti. O adi herifin taleplerinin ne olacağını tahmin edebiliyorum ama bir yandan da bu kaçışın sonunun olmadığını öngörebiliyorum. Belki de Brauer'in görüşme talebini kabul etmeliyim. Almanların taleplerinin ne olduğunu öğrenmek bundan sonra alacağımız yolu ve duruşu belirlemekte faydalı olacaktır. Hem hepimizi bir bilinmeze sürüklemenin sorumluluğunu da daha fazla taşıyabileceğimi zannetmiyorum dedi. Herkes o kadar ümitsiz ve yorgundu ki kimse kralın bu düşüncesine karşı çıkmadı. Kral da bir telefon açtırarak Brouwer ile Elverum'da görüşmeyi kabul ettiğini iletti. Elverum hem yakın hem de güvenli bir noktaydı. Buradaki kraliyet ordusu birlikleri en azından görüşmenin güvenliğini sağlarlardı. Bu gelişmeyi dört gözle bekleyen Brouwer de hemen ertesi gün Elverum'a geldi. Askerler hemen Brouwer'i bir arabaya bindirip kralın yanına getirdiler. Brouwer, merhaba kralım, nasılsınız? Kral Hakon, ülkesi işgal altında olan bir kralın nasıl olmasını bekliyorsunuz Bay Brouwer? Brouwer, her şey çok güzel olacak kralım, merak etmeyin. Kral Hakon, bunun nasıl mümkün olacağını ben de merak ediyorum. Brouwer, çok kolay. Tek gerekli olan şey işbirliği yapmanız. Durum hem sandığınızdan daha vahim hem de daha kolay. Almanlar Norveç'i işgal etmiş durumdalar ve size bir ultimatom veriyorlar. Bildiğiniz üzere Danimarka hemen direnişi sonlandırarak Nazilere teslim oldu. Bunun karşılığında Hitler de hoşgörü sergileyerek Danimarka'nın yönetim şeklini devam ettirmesine müsaade etti. Sizden de aynısını bekliyoruz. Danimarka'daki gibi hemen direnişi sonlandırmanız ve Nazilerin Norveç'teki kolu olan Faşist Parti Nasyonal Samling'in lideri Vidkun Quisling'i Norveç'e başbakan olarak atamanız halinde işgal öncesi görevinize geri dönebilir, yine halkınızın kralı olabilirsiniz. Ve unutmayın, eğer işbirliği yapmazsanız bu umutsuz savaşta ölen tüm Norveç gençlerinin sorumlusu da siz olacaksınız. Bu sorumluluğu sırtlamak istemezsiniz diye düşünüyorum. Norveç Kralı 7. Hakon'un her ne kadar bu kararı kendi başına alma yetkisi olsa da kabineme danışıp sizi bilgilendireceğim dedi ve Nybergsund'a geri dönerek kabinesi ile toplandı. Düşüncelerinin himayesine girmiş olan kral biraz daha beklese hiç konuşamayacakmış gibi hemen söze girdi. Şu anda ülkemizi işgal etmekte olan Almanlar elçi Kurt Brouwer aracılığıyla bize bir ultimatom verdiler. Direnişi sonlandırmamı ve Nasyonal Samling'in lideri Vidkun Quisling'i Norveç'e başbakan olarak atamamı talep ediyorlar. Bu şekilde kukla hükümetlerini Norveç'in başına koyarak Norveç'i Nazi hegemonyasına sokacaklar. Ben de bu konuyu sizinle konuşmadan önce karar vermek istemedim. Almanların teklifini reddetmenin üzerime yükleyeceği sorumluluğu biliyor ve açıkçası bundan çekiniyorum. Ülkemizin ve insanların başına gelecek felaketleri öngörebiliyor ve bu sorumluluğu almaktan korkuyorum. Bunu burada alacağımız kararıyla sonlandırabiliriz ama benim görüşüm belli. Benim tarafımdan Almanların taleplerini kabul etmek imkansız. Bu şartlar benim neredeyse 35 yıl önce bu ülkenin kralı olurken edindiğim sorumluluklarıyla çelişiyor. Fakat yine de belirtiyorum ki benim bu duruşum ülkemin ve Norveç halkının başına felaket getirecek. Eğer siz Almanların şartlarını kabul etmek isterseniz, kralınız olarak tahtımdan feragat edip hükümetin kararına engel olmayacağım. Kral Hakon'un bu sözleri kabine üyelerini oldukça etkilemişti. İşte sözünün arkasında duran, duruşu olan bir lider. Bu zor zamanlarda bile ülkesinin çıkarı için savaşan bir vatansever diye düşünerek sonuna kadar krallarının arkasında olduklarını belirttiler. Hükümet kabinesinde yaşanan duygusal konuşmanın ardından Kral Haakon, Brouwer'e telefon açarak Norveç'in özgürlüğü adına sonuna kadar mücadele edeceğimizi belirterek Hitler'in teklifini reddediyorum dedi. Kurt Brouwer'in cevabı ise kısa ve sarsıcıydı. O halde savaş çıkacak, sizi artık kimse kurtaramaz. Aynı günün akşamı Norveç Ulusal Yayın Kurumu NRK, Almanların krala bir teklifte bulunduğunu, buna karşılık kralın Almanların teklifini reddettiğini ve sonuna kadar da direneceklerini bildirdiğini yayınladı. Kral halkı direnişe davet etmişti ama Hitler henüz son sözünü söylememişti. 7. Bölüm Arkana Bile Bakma. Hitler'in krala cevabı sert oldu. Görüşmenin ertesi sabahı Alman savaş uçakları, kraliyet ailesinin ve hükümet kabinesindeki bakanların bulunduğu Nürburgring'de bomba yağdırmak üzere havalandılar. Uçaklar kasabadaki tüm binaları bombalaya bombalaya ilerliyorlardı. Civar binaların bombalanmakta olduğunu duyan 68 yaşındaki kral, prens ve bakanlar ise hemen kendilerini dışarıya atarak kar kaplamış kasabada bir sığınak aramaya başladılar. Luftwaffe dakikalar içerisinde tüm kasabayı bomba yağmuruna tutup dümdüz etmişti. Sesleri duyup kendilerini ormana atan kral, prens ve bakanlar ise mucizevi bir şekilde ölmemişlerdi. Ama bombardımanı saniyesi saniyesine izlemişlerdi. Şimdi iliklerine kadar titriyorlardı. Nazilerin vermek istediği mesajı açık bir şekilde almışlardı. Kaçmaya devam etmekten başka şansları yoktu. Arabalarına atladılar. Bu sefer kuzeye hareket edeceklerdi. Olmayan yollardan fark edilmeden ilerleyeceklerdi. Birer gerilla gibi ülkenin kuzeyine doğru yola çıktılar. Dağ tepe demeden ilerlediler. Acil olarak korunacakları bir yerde ikamet etmeye ihtiyaçları vardı. Kuzeydeki Dovre ormanlarına kadar gelmişlerdi. Bu noktadan sonra arabaların gidebileceği bir yol olmadığından dolayı arabalarını bırakıp o sırada geçen bir kargo trenine binerek kendilerini gizlediler. Ve en sonunda ülkenin en kuzeyindeki Gudbrand Dağı'na vardılar. Burada kendilerini karşılamak üzere bekleyen ufak çaplı bir Norveç askeri birliği vardı. Yorgunluktan bitmiş olan kralı gördükleri an gözlerine inanamayan askeri yetkililer hemen kralı Heggelund'da küçük bir otele yerleştirdiler. Koşuşturma ve kaçış derken 14 Nisan olmuştu. Otel odasındaki yatağına uzanan kral 5 gündür ilk defa üniformasını çıkarıp uyku uyuyabilmişti. Günlerce süren yorgunluğun ve telaşının ardından ertesi gün sanki 5 yaş gençleşmiş gibi uyanan kral şimdi kendisini biraz da olsun güvende hissediyordu. Burası direnişi başlatmak için güvenli bir yer diye düşündü ve acilen kendisine radyo yayını yapabilmesi için ekipman temin edilmesini istedi. Eş zamanlı olarak Prens Olav'da bulundukları yerin güney kısmında bulunan Öyer'deki bir platoda General Ruge ile buluşup direniş örgütü kurmak üzerine planlar yapmaya başlamıştı. 24 saat içerisinde krala talep ettiği ekipman temin edildi. Hemen ekipmanın başına geçen kral bir haftalık sessizliğinin ardından ilk kez halkına seslenebilecek olmanın heyecanı ile halk direnişini başlatacak kelimeleri sarf ederek yayını gerçekleştirdi. Bu ülkemin ve vatandaşlarımın karşılaştığı en zor zamanda tüm Norveçli kadınlardan ve erkeklerden ana vatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını talep ediyorum. Tanrı Norveç'i korusun. Fakat bu iletişim de yeterli olmadı. Norveç'teki direnişçilerin Almanlara karşı koyması mümkün değildi. Hitler o zamana kadar süre gelen tüm konvansiyonel savaş algısını değiştirmiş, savaşta uçak kullanımının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermişti. Alman uçakları istenilen yere gidiyor ve paraşütçü askerleri bırakıyordu. Bununla başa çıkmak mümkün değildi. Şimdi de Dovre ormanlarına paraşütçüler bırakılmıştı. Kral, prens ve hükümet yine kaçmak zorundalardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 46.